Çıkış 6. bölüme geldik. Bu bölümde ilkin Musa'nın duası ve duasını aldığı yanıt yer alıyor. İsrail halkının soy kütüğünden kısmen söz ediliyor ve Musa'ya Rab tarafından verilen görev yenileniyor. Çıkış kitabının 6. bölümü de 5. bölümün devamıdır. Belaların Mısır halkı üzerine inme vakti gelmişti. İlahlara karşı savaş başlamak üzeredir. Bunu sağlayan nedir? Geri bakacak olursak, ilk önce Musa, Harun'la İsrail'in ihtiyarları ile birlikte Firavun'a gidip 3 gün boyu Rab'be kurban kesmeler için izin istemeleridir. Firavun, Rab'bi tanımadığı için hayır yanıtını verip İsrail oğullarının yüklerini arttırdı. İsrail oğulları Musa'ya, Musa da Rab'be şikayet etti. Tanrı kim olduğunu ve ne yapacağını Musa'ya güvenlikle belirtmek istedi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un Tanrısı İsrail'in yakarışlarını duymuş, onları kurtarmaya kararlıydı. Rab Musa'dan geriye İsrail halkının geçmiş tarihine bakıp onları nasıl koruduğunu görmesini istiyordu. Geçmişte Rab İsrail halkına karşı duyduğu sevgiyi kerelerce sergilemiş ve ona defalarca yardım etmişti. Zor duruma düştüklerinde Rab onların yardımına koşmuştu. Sen Rabbin yardımını kendi hayatında hiç gördün mü kardeşim? Tanrı bugün de içinde bulunduğumuz çağda bile sevdiklerinin yardımına koşmaktadır. Kardeşim, ben böyle bir gönül borcu içinde Rabbin hayatımda işlemekte olduğuna tanıklık edebilirim. Filipi'deki imanlılara yazılan mektupta belirtildiği gibi, onun için şuna kesinlikle inanıyorum ki, sizlerde yararlı bir iş başlatan Tanrı, Mesih İsa'nın gününde onu sonuçlandıracaktır. Rab bizim her ihtiyacımızı bilir. Çaresiz durumlarımızı bilir. Yüzyıllarca önce İsrail halkının Mısır'dan kurtarılması için nasıl yardım ettiyse, bugün de aynı şekilde bize yardım etmek ister. Kendi varlığında var olan Tanrı, Musa'yı cesaretlendirmek, ona umut ve güvence vermek için şimdi konuşacaktır. Rab Musa'ya, Firavun'a ne yapacağımı şimdi göreceksin dedi. Güçlü elimden ötürü İsrail halkını salıverecek, güçlü elimden ötürü onları ülkesinden kovacak. 6. bölümün 1. ayeti. Bu sözüyle ne diyor Rab? Musa'ya her şeyin Rabbi kendisi olduğunu söylüyor. Onun gelecek konusunda hiçbir hazırlık yapmasına gerek yoktur. Rab kendi varlığında var olan, varlığını sürdürebilmek için başka hiçbir varlığa ihtiyacı olmayan Tanrı'dır. Kendini ben benim diye açıklayandır. O kendi yaratıklarına dayanmaz, onlardan bir şey beklemez, onlardan tümüyle bağımsız çalışır ve aslında yaratıklarının tümüyle kendisine bağımlı olduğunu belirtir. Bu noktada Rab, Musa'nın kendisine bağımlı kalmasını ve güvenmesini ister. Tanrı ayrıca Musa'ya, ben Rabbim dedi. İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a her şeye gücü yeten Tanrı olarak göründüm. Ama onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım. Yabancı olarak yaşadıkları Kenan ülkesini kendilerine vermek üzere onlarla antlaşma yaptım. Mısırlıların köleleştirdiği İsraillilerin iniltilerini duydum ve antlaşmamı hep andım diyor. Çıkış 6. bölümün 2-5 ayetler arası. Yaratılış kitabında Rabbin kendini İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a açıkladığını okuyoruz ama onlara kendini hiçbir zaman Yahve olarak açıklamadı. Musa'nın döneminde Rab kendini Yahve diye açıkladı çünkü halkını kölelikten kurtaracak olan O'dur. Onları sadece kölelikten kurtarmakla kalmayacak, onları kendine mal edecek ve miras olarak onlara vaat edilen ülkeyi verecekti. Bu bölümün 6. ile 8. ayetleri arasında Rab neler yapacağını sıralayacaktır. 7 şeyden söz edecektir. Musa bu sözlerden cesaret almıştı. Rab ne yapacağını beyan ederken bu beyan içerisinde kim olduğunu açıkça belirtmektedir. Bizim de kardeşim eşsiz kurtarıcımız konusunda bu açıdan bilgimiz olmalı. Onun kim olduğunu ve bizim için neler yapacağını iyice anlamalıyız. Kurtuluş bulmak, günahlarının yaraştırdığı yargıdan kurtulmak için ona gelen her bireyi tam bir kurtuluşa kavuşturabilendir Rabbimiz. Şimdi 6-8 ayetlerinde bu 7 noktaya bakalım. Şöyle diyor, onun için İsraillere de ki, ben Rabbim 1- sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaracağım. 2- onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onları ağır biçimde yargılayacak ve üçüncü noktada güçlü elimle sizi özgür kılacağım. Dördüncü noktada sizi kendi halkım yapacağım. Beşinci noktada Tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaran Tanrınız Rabbin ben olduğumu bileceksiniz. Altıncısında sizi İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a vereceğime ant içtiğim topraklara götüreceğim. Son olarak da yani yedinci noktada da orayı size mülk olarak vereceğim. Ben Rabbim. Çıkış 6-8 ayetlerde şöyle okuyoruz. Onun için İsraillere de ki ben Rabbim sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaracak, onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onları ağır biçimde yargılayacak ve güçlü elimle sizi özgür kılacağım. Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaran Tanrınız Rabbin ben olduğumu bileceksiniz. Sizi İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a vereceğime ant içtiğim topraklara götüreceğim. Orayı size mülk olarak vereceğim. Ben Rabbim. Şimdi Rabbin yapacağım diye söz verdiği 7 şeye bakalım. İlkin Rab onları Mısırlıların boyunduruğundan çıkaracağına söz veriyor. İkinci noktada bu halkı Mısırlıların kölesi olmaktan kurtaracaktır. 3. Güçlü eliyle onları özgür edecektir. 4. Onları kendi halkı yapacaktır. 5. Onların tanrısı olacaktır. 6. Onları vaat edilen ülkeye getirecektir. Ve son olarak onlara vaat ettiği mirası verecektir. Sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaracağım. Bu vaatte bizim İsa Mesih'te bulduğumuz kurtuluşun bir resmini görebiliriz kardeşim. Günahları bağışlanmamış insan bilincinde olmasa bile günahlarının yükü boyunduruğu altında inlemektedir. Farkında olmadan insanın günahları birbiri üzerine yığılır ve en ağır yükü oluşturur. Tanrı sözü bize dünyayı ve dünyaya ait olan şeyleri sevmeyin diyor. Tanrı bizi bu ağır yükten, günahlarımızın oluşturduğu yükten kurtarmak istiyor. Bunu da İsa Mesih'e olan iman sayesinde yapıyor. İkincisinde sizi güçlü elimle özgür kılacağım dedi. Tanrı açmış olduğu bu yol sayesinde beni günahı olan kölelikten kurtarabilir ve ona güvenirsen kesin olarak kurtaracaktır da. Bu sadece kurtarmakla sınırlı değildir. Tanrı güçlü eliyle bizleri hayatımızda olan her tür tutsaklıklardan özgür etmek istiyor. Önce bizleri günahın yargısından kurtardı ve bizlere kurtuluş verdi. Bundan sonra da bizleri günlük yaşamda olan tutsaklıklardan kurtarmak istiyor. Nedir bizi günlük olarak tutsak eden? Korku mu? Bir hastalığa yakalanmak mı? Ölüm mü? Yalnızlık mı? Kıskançlık mı? Dedikodu mu? Öfke ya da yalan mı? Bu yaşamda bizim Rab'de olan sevincimizi, huzurumuzu, esenliğimizi, barışımızı bozan her şey bizi tutsak eden zincirlerdir. Rab bizi bunlardan özgür etmek istiyor. Üçüncü noktada sizi güçlü elimle özgür edeceğim demiştir. Yeşaya peygamber de insanın kurtuluşu konusunda yazarken simgesel şekilde konuştu ve şöyle dedi. Haberimize kim inandı ve Rabbin güçlü bazusu kime gösterildi? Rabbin verdiği vaat çok basittir. Eğer güvenimizi Rab'be bağlarsak, Mesih'in şahsen bizim için çarmıhta ölüp 3 gün sonra ölümden dirildiğine inanırsak kurtulacağız. Bu vaat içerisinde ne dini vecibelere ne de yasalara yer vardır. Rabbin senin hayatın için eşsiz tasarıları vardır ama o sana bir vaat ile geliyor. Sen Tanrı'nın sana sunduğu bu armağanı, bu kurtuluşu kabul etmezsen senin için başka bir şey yapamaz. Sen ona geldiğinde o seni güçlü bazusu ile kurtaracaktır. Sizi kendi halkım yapacağım dedi dördüncü noktada. Düşünelim bir an. Rab İsa'ya iman ettiğimizde neler oluyor? Rab bizi günahlarımızın çirkefinden çekip aldı ve İsa Mesih'te göksel yerlere yükseltti. Biz daha önceleri ona karşı düşman iken o bizi evlat edindi. O bugün de bize ben senin Tanrın olacağım diyor. Aynı zamanda bilmeliyiz ki Rab bizi günahımızdan kurtarıp da olduğumuz yerde bırakmadı. İşte seni kurtardım haydi güle güle demedi. O artık bizim Tanrımız olmak istiyor. Mesih'te kurtuluş bulan kişi artık diri Tanrı yokmuş gibi asla yaşayamaz. Kurtuluştan sonra Rab bizi terk etmiyor ve bizim de bunu yapmamızı istemiyor. Rab ile artık koparılmayan bağlar ile bağlanırız. Sen onun önünde diz çöktüğün, ona yaşamında en üstün yeri verdiğin süre o senin Tanrın olacaktır. Beşinci noktada sizin Tanrınız olacağım dedi Tanrı. Kutsal Söz, Tanrı Mesih'e iman edenleri dünyanın kuruluşundan önce sonsuzlukta Mesih'in kendisinde seçti diyor. Şimdi dikkat edelim. Rab bir kişiyi onun karakterindeki meziyetlerinden ya da başka özelliklerinden dolayı seçmedi. Hayır, Rab kendi bilgeliğine ve tasarlarına göre bizleri kurtuluş için seçti. Yine de her insana kurtuluş konusunda evet deme özgürlüğü verildi. Seçmiş olduğu kişileri sevmekte zorlanmaz Rab. Onlar tanrısal beklentileri yerine getirmedikleri zaman kendi halkını sevmekten vazgeçmez. Rab sever çünkü onun yapısı sevgiden oluşur. Tanrı sevgidir diye yazar kutsal söz. O bizim Tanrımız olmak ister. Altıncı noktada sizi vaat ettiğim diyara getireceğim dedi Tanrı. Vaat edilen ülke Kenan ülkesidir. Bunu İbrahim, İshak ve Yakub'a ayrı ayrı vaat etmişti. Tabii ki Kenan diyarı cenneti temsil eden bir yer değildir. Mesih imanlılarının Mesih'te yaşamaları gereken hayatın bir resmidir. Kenan diyarı Efesoslulara yazılan mektupta belirtildiği gibi göksel yerlerde bize verilen bereketleri kendimize bu hayatta mal etmeyi dile getirir. Bu diyar güllük gülistanlık değildir. Ruhsal savaşlar vardır. Bunları kazanabilmemiz için Rab bize ruhu ile yardım eder. Ne yazık ki birçok imanlı ruhsal açıdan iflas etmiş durumda iman hayatlarını sürdürme çabasındadır. Mesih'te sahip oldukları bereketleri ve mirası bir anlayabilseler hayatları ne kadar değişirdi. Rabbin inayeti altında sahip oldukları zenginliği bir kavrayabilseler, dostum sen bugün kurtarıcımızın bize sağladığı hayatı, onun sevgisi ve ışığı içinde yaşayabiliyor musun? Yedinci noktada ülkeyi size miras olarak vereceğim dedi Tanrı. Resul Paulus Romalılar 5. bölümde, biz iman aracılığıyla aklandık ve Rab İsa Mesih aracılığıyla da Tanrı ile barışmış durumdayız diyor. Onun huzuruna girebiliyoruz. En kötü durumlarda, en yoğun sorunlarda bile varlığımızın derininde bir sevinç vardır. Bunun yanı sıra bize içimizde konut kurması için kutsal ruhunu verdi. Kutsal ruh kurtarıcımızın gerçek olduğu konusunda bize güvence verir. İleride gelecek olan sonsuz yargıdan kurtarıldık ve sonsuz güvenliğe alındık. Sen şu anda Mesih ise de kurtuluşa sahip olduğunu söyleyebilir misin? Söyleyemezsen o son yargı gününde ne yapacaksın? Kurtuluşun varsa hayatında belli değişmeler yer almış olmalıdır. Eğer sözünü ettiğin kurtuluş senin hayatını değiştirmemişse, hala eski günahların içinde devam ediyorsan kendine sormalısın. Gerçekten kurtuldun mu? Doğruluk, kutsallık, günahtan nefret bu mirasımızın parçalarıdır. Rab İsrail halkı için ne yapacağını Musa'ya açıklayınca, Musa bunları İsraillilere anlattı. Ama umutları kırıldığı ve ağır baskı altında oldukları için onu dinlemediler diyor 9. ayette. Musa'ya nasıl inanabilirlerdi ki? Şimdiye kadar onlara bir yardımı olmamıştı. Tersine Musa yüzünden daha yoğun baskı altına girmişlerdi. Rab Musa'ya git Mısır firavununa İsraillileri ülkesinden salıvermesini söyle dedi. Ama Musa İsraililer beni dinlemedikten sonra Firavun nasıl dinler diye karşılık verdi. Zaten iyi konuşan biri değilim. Rab Musa ve Harun'la İsrailliler ve Mısır Firavunu hakkında konuştu. İsraillileri Mısır'dan çıkarmalarını buyurdu. 6. bölümün 10-13 ayetler arası. Musa insanın hiç de hoşlanmadığı bir durumdaydı. Ne İsrailoğulları onu kabul ediyor ne de Firavun. Şimdi Rab ona yeniden buyruk veriyor. Firavun ile tekrar konuşmasını istiyor. Ama tabii olarak Musa buna yanaşmak istemiyor. Neden? Çünkü Musa Rab'be bakacağı yerde olaylara ve sorunlara bakıyor. Rab'be bakacağımız yerde bizler de her zaman olaylara, sorunlara bakıyoruz değerli dostum. Şimdi tam bu olayların ortasında kutsal söz birden İsrail halkının soy ağacından isimler saymaya başlar. Bu bizim için biraz sıkıcı olabilir. Olayların heyecanı içerisinde bir dizi isim okumakla bir şey elde edecek miyiz? Belki şu anda bizim için bir şey ifade etmeyebilir ama Rabbin planında önemlidir. Rab bu noktada soy ağacının bir kısmının yazılmasında ısrar ediyor. Rab bu kavşakta kimler hakkında yazıldığını ve seçmiş olduğu insanların kimler olduğunu bilmemizi ister. Bizim de Mesih'e iman ederek Rabbin çocukları olmamızı ister. İsraillilerin aile önderleri şunlardır. Yakub'un ilk oğlu Ruben'in oğulları Hanok, Pallu, Hesron, Karmi. Ruben'in boyları bunlardır. Şimon'un oğulları Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Suhar ve Kenanlı bir kadının oğlu Şaul. Şimon'un boyları bunlardır. Kayıtlarına göre Levi oğullarının adları şunlardır. Gerşom, Kohat, Merari. Levi 137 yıl yaşadı. Çıkış 6, 14-16 ayetler arası. Levi'nin oğullarına dikkat edelim. Bunlar Gerşom, Kohat ve Merari'dir. Daha sonra bu kişilerin Rabbin çadırını çölde taşıyacak insanlar olduklarını göreceğiz. Bu isimlerin sıralanması önemlidir çünkü sonunda İsa Mesih bu soydan gelecektir. Kohat'in oğulları Amram, İshar, Hevron, Uziel, Amram halası Yokevet'le evlendi. Yokevet ona Harun'la Musa'yı doğurdu. Amram 137 yıl yaşadı diyor çıkış 6-18-20. Bu pasajda Musa ile Harun'un anne ve babalarının isimleri vardır. Amram ve Yokebet. Bazen soruluyor, Musa'nın hayatı tehlikedeyken kardeşi Harun'un hayatı neden tehlike içerisinde değildi? Bunun yanıtı oldukça basittir. Harun Musa'dan 3 yaş büyüktü. Harun gözlerini dünyaya açtığında Firavun Yahudi çocukların öldürülmesi için ferman çıkarmamıştı. Şimdi yine soy kütüğüne dönelim. Rabbin İsraillileri ordular halinde Mısır'dan çıkarın dediği Harun ve Musa bunlardır. İsraillileri Mısır'dan çıkarmak için Mısır Firavunu ile konuşanlar da Musa ile Harun'dur diyor 26-27. Ayetler. Bu soy kütüğünden önce 12. ayette Musa İsrail halkının gösterdiği tepkiden dolayı hayal kırıklığına uğramıştı. Hem kendi halkı hem de Mısırlılar onu dinlemeye hazır değildi. İşte tam bu noktada Tanrı soy kütüğünü açıp Musa'nın kimin nesi olduğunu açıklıyor. Musa Rab'den aldığı buyruğa ve vaatlere göre İsrail halkına söz vermişti. Onları Mısır'daki kölelikten kurtaracaktı. Şimdi bu sözünü yerine getirme zorundaydı. Musa ile Harun'un durumu da buna benzer kanıtları gerektiriyordu. Bu iki kardeş Rab'den bir mesajla gelip İsrail halkını kurtaracaklarını ilan etmişlerdi. Ama bu insanlar kimin nesiydiler? Verdikleri vaade sadık kalabilecekler mi? Musa Mısır'dan ayrılalı 40 yıl olmuştu. Bu ara Midyan kahininin kızıyla evlenmiş ve şimdi geri Mısır'a dönmüştü. Kim oluyordu bu adam? Rabbin sıraladığı soy ağacı Musa'nın kim olduğunu açıklar. Levi oymağına aitti Musa. Babası Amram, annesi ise Yokebet. Rabbin ona verdiği yetkinin yanı sıra Musa ile Harun'un soy kütüğü onların bu iş için seçildiklerini kanıtlayacaktır. Yapmaları için gönderildikleri işi yapacaklarının bir belirtisiydi bu. İşte bu soy oymağından sonra Rab Musa'yı yeniden görevlendiriyor. Çıkış 6-28-30'da şöyle diyor. Rab Mısır'da Musa ile konuştuğunda ona ben Rabbim dedi. Sana söylediğim her şeyi Mısır Firavun'a ilet. Musa Rabbin huzurunda ben iyi konuşan biri değilim diye karşılık verdi. Firavun beni nasıl dinler? Bakın Musa yine bahaneler arıyor. Evet biliyorum yapacağı iş o kadar hoş değildir, zordur. Ama yine de Rab'be güvenmeliydi. Kendi halkınca reddedilmiş, Mısırlılar tarafından da öneme alınmamış birisiydi Musa. Levi oymağına ait olduğunu açıkladığı halde İsrail halkınca reddedilmişti. Levi kimdi? Yakub'un 12 oğullarından biriydi. Yakub ise İshak'ın oğluydu ve İshak İbrahim'in oğluydu. Tanrı'nın vaadi ilkin İbrahim'e verilmişti. Vaat bu halkın bir gün Kenan diyarını miras alacağı konusundaydı. Musa onlara bakın ben vaadin verildiği soya aitim diyor. Aynı zamanda Musa Rabbe ben gidemem çünkü konuşmasını bilmiyorum diyor. Musa'nın imanı nerede kaldı? Şu anda bu adamda fazla iman görmüyoruz ama daha sonraki bölümlerde bakalım ne olacaktır.